Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 2012 yılının son programına hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz Noel haftasıydı. Yurt dışında ve teknoloji dünyasında çok fazla bir gelişmenin olduğu söylenemez. İşler rölantideydi. Eğer Teknoblog'u takip ediyorsanız bizim günlük yazı sayımızın da düştüğünü fark ederseniz bizde daha çok böyle 2012'ye bakış, 2013'ten beklentiler şeklindeki yazılarla bu hafta yazı akışını, yazı trafiğini gerçekleştirmekteyiz. Ve bu nedenle 2012'nin son podcast programında 2012 yılına genel bir bakışa ayırdık. Neler oldu, neler bitti 2012 yılında ona bakacağız belirli başlıklar altında. Öncelikle size bu programın bir gündemini aktarayım ve daha sonra hemen konuşmaya başlayalım. Bu programda 2012'ye genel bakış dedik. Apple, Google, Microsoft, Samsung, Nokia, HTC ve bu gibi şirketlere bakacağız. Aslında saydığım gibi 6 tane şirket başlığı var. 6 şirkete biraz daha yakından bakacağız. Onları mercek altına alacağız. Bunun dışında Ultra HD TV teknolojisine bakacağız. O da 2012'nin önemli gelişmelerinden bir tanesiydi ve özel bir başlığı hak ediyor. Son olarak da sosyal medyayı bir başlık altına inceleyeceğiz. Sosyal medyada da önemli gelişmeler oldu 2012 yılında. Ona bakıp 2012'nin özetini bu şekilde kapatacağız önümüzdeki süre boyunca. Hemen konuşmaya başlayalım. Programımızda ilk başlığı Apple'a ayırıyoruz. Apple biliyorsunuz 2012 yılını oldukça hızlı hareketli geçirdi. Eğer Teknoblog'da yazdığımız 2013'ten beklentiler Apple başlıklı yazıya bakarsanız orada aslında 2012'de Apple'da neler oldu, neler bitti bunun bir özetini geçtik. Steve Jobs geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görevi bırakmıştı. Ölümünden yaklaşık 1,5 ay kadar önce şirket CEO'luğundan ayrılmış ve yerini Tim Cook'a bırakmıştı. Tim Cook'un görevdeki ilk yıl oldu 2012 yılı. 2012 yılının büyük bir dönemi bu şekilde anıldı. Ve Tim Cook'un göstereceği performans açısından Steve Jobs sonrasındaki dönemin nasıl olacağını görmek açısından 2012 yılı oldukça önemliydi. Apple açısından oldukça hareketli geçti bu yıl. İster yeni ürünler anlamında olsun, ister yaşanan gelişmeler anlamında olsun oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı Apple. Yılın hemen başında iPad çıktı. 3. nesil iPad'i gördük. 7 Mart tarihinde tanıtıldı. Herkes bu ürünün neye benzeyeceğini merak ediyordu. Retina ekran söylentisi oldukça yüksekti, beklentisi oldukça yüksekti. Nitekim 2048x1536 çözünürlüklü ekrana sahip olan bir iPad, 9.7 inç ekranlı bir iPad karşımıza çıktı. Bu iPad'in iPad 2S veya iPad 3 olarak adlandırılacağı düşünülüyordu ki Apple bu ürünü sadece The New iPad yani yeni iPad olarak adlandırmayı tercih etti. Uzunca bir süre boyunca tanıtımı bu şekilde yaptı. Biz de mecburen iPad'den bu şekilde bahsettik. Biraz bu açıdan Apple şaşırtıcı oldu. Anlaşıldı ki Apple nasıl iPod veya MacBook, Mac gibi ürünlerin, iMac gibi ürünlerinde herhangi bir nesil belirtici takı kullanmıyorsa aynı durum bundan böyle iPad için de geçerli olacaktı. Bu bizim gibi yazarlar için, haber verenler, ürünleri sürekli konu edenler için zor oldu. Hangi ürünü kastettiğimiz pek fazla anlaşılmıyor. Ekstradan çeşitli belirteçler kullanmak gerekiyor resminin dışında. Ancak Apple bu şekilde bir yol tercih etti. Her neyse Mart ayının ortalarından itibaren iPad'i görmeye başladık. Yeni iPad'i piyasada ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Herkes Retina ekranlı iPad'i bekliyordu ve bu beklenti sonucunda gerçekten oldukça yüksek bir görsel kaliteye sahip iPad karşımıza çıktı. iPad'in ekranının ısındığı, pilin biraz geç şarj olduğu gibi bazı dedikodular, şikayetler ürün hemen çıktıktan sonra dillendirildi. Bu konuda aslında çok somut adımlar, gelişmeler görmedik. Daha sonra bu şikayetler dindi, bir seviyeye indi. iPad 3. nesil iPad daha çok grafik anlamında bir takım iyileştirmeler içeriyordu. iPad 2'ye göre, Selefine göre çok fazla performans anlamında farklılık yoktu. Hepsini zaten Mart ayında yapmış olduğumuz incelemede aktarmıştık. İlginç olan bir nokta ne oldu iPad ile ilgili? İlkbaharda, hatta Türkiye'de de Mayıs ayının hemen başında 3. nesil iPad geldi. Bu iPad'in çıkışından birkaç ay sonra, bir yılı doldurmamışken 7 ay sonra yepyeni bir iPad modeliyle daha tanıştık. Ekim ayının sonunda 4. nesil iPad tanıtıldı. Retina ekranlı iPad nitelendirmesiyle bu iPad tanıtıldı. 2 Kasım tarihinde de yurt dışında bu iPad'in piyasaya çıktığını gördük ve bu 4. nesil iPad Aralık ayı başında da Türkiye'ye geldi. Hem Wi-Fi modeli hem de Wi-Fi artı 3G modeli şu anda Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 3. nesil iPad alanlar 4. nesil iPad'in bu kadar kısa süre içerisinde satışa çıkmasıyla birlikte biraz hayal kırıklığına uğradı. O hayal kırıklığına uğrayan kitle içerisinde ben de yer almak istedim bir 3. nesil iPad sahibi olarak. Ve öyle ki Apple çıkardığı 4. nesil iPad'de performans anlamında büyük bir ilerleme kaydetti. Teknoblog'da gerçekleştirdiğimiz 4. nesil iPad incelemesine bakarsanız 3. nesil ile 4. nesil arasında büyük bir performans farklılığının olduğunu göreceksiniz. Bu yeni iPad'in, iPad 4'ün, 4. nesil iPad'in bir özelliği de Lightning portunu barındırıyor olmasıydı. Apple'ın iPhone 5 ile birlikte sunmuş olduğu bir yenilikti bu port ve daha sonra çıkan iPad mini'de de ve nihayetinde iPad'de de bu port yer almış oldu. Bu gibi özelliklere sahip 4. nesil iPad çıktıktan sonra Apple'ın ilkbaharda yeni bir iPad modeli daha çıkarıp çıkarmayacağını merakla bekliyoruz. Yılın ilk aylarında, 2013'ün ilk aylarında bunu bekleyerek geçireceğiz. Benim düşüncem, benim mantığım Apple'ın kullanıcıları, tüketicileri bir kez daha sinirlendirmeyeceği ve yeni iPad'in tanıtımı için yıl sonunu bekleyeceği şekilde zaten artık bütün ürünler, Apple'ın bütün ürünleri yıl sonunda yenilenmiş oluyor. Biliyorsunuz yıl sonunda özellikle yurt dışında Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerde muhteşem bir tatil alışverişi yapılıyor. Aslında Türkiye'de de bunun yansımasını görebiliriz. İnsanlar şu anda yılbaşı nedeniyle birbirlerine hediye almak için alışverişe çıkmış durumda. İşte Apple da bu tatil dönemi öncesinde bütün ürünlerini piyasaya çıkararak hem yeni ürün almanın verdiği heyecanı hem de birilerine hediye almanın verdiği heyecanı birleştiriyor bu şekilde. Bir başka ürün Apple'ın çıkarmış olduğu önemli bir ürün iPad mini oldu. iPad mini ile ilgili olarak aslında 2010 yılından beri çeşitli dedikodular duymaktaydık. Apple'ın 2010 yılında çıkardığı iPad'den biraz daha küçük ekrana sahip olan alternatif bir tablet çıkaracağı söyleniyordu. 2010'un ortalarından itibaren bu söylenti dile getirilmeye başlanmıştı. Ancak 2011 geçti, bir şey duymadık. 2012 yazından itibaren bu iPad ile ilgili daha küçük ekranlı bir iPad modeliyle ilgili çok daha fazla dedikodu duymaya başladık. 7.85 inçlik ekrana sahip bir iPad çıkacağı söyleniyordu. Nitekim Ekim ayı ortalarında gönderilen davetiyelerle birlikte 23 Ekim tarihinde bir etkinlik gerçekleştirileceği açıklandı. Ve sonrasında da 23 Ekim Salı akşamı iPad mini kullanıcılara tanıtıldı. 2 Kasım tarihinde iPad mini Türkiye'de 2 Kasım tarihinde iPad mini yurt dışında birçok ülkede piyasaya çıktı. Türkiye bunların arasında yoktu. Biz de o sıralar Amerika'daydım. Ben de Amerika'da bulunuyordum ve New York'ta bulunuyordum ve iPad mini'yi dünyada satın alan ilk tüketicilerden biri olma fırsatına erişmiştim. Zaten iPad mini çıkar çıkmaz da Teknoblog'da bir ön incelemeye yer verdik ve sonrasında da kısa bir süre sonra detaylı bir inceleme yazıp hazırlayıp ziyaretçilerimize, okuyuculara iPad mini ile ilgili detayları, izlenimleri aktardık. iPad mini ile birlikte Apple'ın tablet ailesinde de bir alternatif oluşturulmuş oldu. iPad mini biraz daha hareket halinde olan kullanıcılara hitap eden bir üründü. Aralık ayı başında iPad mini Türkiye'de piyasaya çıktı. İlk etapta Wi-Fi modelini gördük ve bu hafta itibariyle, bu haftanın başı itibariyle Avia tarafından iPad mini'nin 3G modelleri de, 3G modelleri de Türkiye piyasasına sürülmüş oldu. Apple'ın iOS tarafında bir başka dikkat çekici ürünü hiç şüphesiz iPhone. iPhone'un da bir sonraki versiyonu, 2012 model versiyonu iPhone 5 Eylül ayında çıktı. Apple biliyorsunuz 2009-2010 yıllarında, hatta 2008'e de katalım, hep yeni iPhone modellerini yazın düzenlenen geliştiriciler konferansında tanıtıyordu. Ancak geçen yıldan itibaren bu gelenek bozuldu. iPhone 4S'i Ekim ayının başını görmüştük. iPhone 5'i ise Eylül ayı başında görmüş olduk. Apple'ın artık iPhone'larında yer alan 3.5 inçlik ekranın büyüklük açısından yetmediği düşünülüyordu. Apple'ın yenilik yapması gerektiği söyleniyordu. Karşımıza 4 inçlik bir ekran çıktı ve Apple ergonomiyi daha iyi seviyede tutmak amacıyla ekranı enini aynı tutup boyunu uzattı. Böylelikle karşımıza çok yine rahat tutulabilen ve boyunu uzadığı için daha fazla ekran alınan bir cihaz çıktı. Ve iPhone 5'te rekor seviyede satış rakamlarına ulaştı. İlk hafta sonunda 5 milyon gibi bir satış rakamına ulaşması iPhone'un dünya genelinde iPhone 5'in gerçekten oldukça etkileyiciydi. iPhone 5 tasarım anlamında da incelmesi, farklı alüminyum bir malzeme kullanılması gerçekten bunlar bu ürünü oldukça çekici kılan, etkileyici kılan noktalar oldu. iPhone 5 çıktı çıkmasın ancak tedarik konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşadı. Apple Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Foxconn, Apple iPhone 5'in üreticisi gelen taleplere üretim konusunda cevap vermekte bir hayli zorlandı. Hatta biliyorsunuz Amerika'da sim kilitsiz iPhone modelleri genellikle iPhone satışı başladıktan yaklaşık bir ay sonra başlıyor. Geçen yıl böyle olmuştu. Bu yıl bu olay oldukça gecikti. Aralık başına sarktı. Kasım ayı sonunda sanırım duyurusu yapılmıştı ve 30 Kasım tarihinde Amerika'da sim kilitsiz iPhone satışları Apple mağazaları üzerinden başlamıştı. Bu olayın hemen sonrasında da zaten Apple bir açıklama yaptı ve iPhone 5'i Aralık ayı içerisinde 7, 14 ve 21 Aralık tarihlerinde birçok ülkede satışa sunacağını açıkladı. iPhone 5 14 Aralık tarihinde Türkiye'de piyasaya çıktı. Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından satışa sunuldu ve oldukça büyük ilgi gördü iPhone 5. Aldığımız duyumlar bu şekilde ve şu anda satışlar oldukça iyi gitmekte. Bunu belirtebiliriz. Ancak stok anlamında pek bir problem yok gibi gözüküyor. Ve iPhone 5'in çıkışından sonra iPhone 5'in bir sonraki modeli, iPhone 5'in halefi olacak modelle ilgili dedikodular, söylentiler de başladı. iPhone 5S adı verilen bir modelden konuşuluyor. Bunun ne zaman geleceği konusunda ise farklı söylentiler var. Bazıları bahar ayı diyor ki zor. Yazında zor. Yine büyük ihtimalle iPhone 5'in bir sonraki versiyonunu da, iPhone 5'in halefini de önümüzdeki sonbaharda, 2013'ün sonbaharında görme fırsatına erişeceğiz. Bunun dışında iPod Touch ve iPod Nano'nun yenilenmiş modelleri geldi. iPod Touch'ta da 4 inçlik ekran var. iPod Nano'da ise ekran büyütüldü. 2,5 inçe çıkartıldı. Bir önceki nesil saat gibiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse iPod Nano'nun amacından sapmıştı. Yeni ürün biraz da o açıdan daha iyi. iPhone'a biraz daha benziyor. Video oynatmaya izin veriyor. Çok daha iyi bulduğumuzu, yeni iPod Nano'yu söyleyelim. Bunun dışında baktığımızda Mac tarafında da önemli gelişmeler oldu. iOS cihazlarında gördüğümüz Retina ekran 2012 yılı içerisinde MacBook Pro serisine de gelmeye başladı. İlk önce 15.4 inçlik MacBook Pro çıktı. Retina ekranlı MacBook Pro çıktı. Ve sonrasında da Ekim ayında da 13.3 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro piyasaya çıktı. Bu ürünlerde, Retina ekranlı MacBook Pro'larda DVD sürücüsü yok. Kasa biraz daha ince. Bunun dışında yine alıştığımız o MacBook Pro tasarımı korunmakta. Klasik MacBook Pro'lar yine satışta, onun satışı devam ediyor. Aynı zamanda MacBook Air serisinde de yenilemeler yapıldı. Mac tarafında, iMac tarafında ise önemli bir yenilik var. Ekim ayında duyurulan ve 21,5 inçlik modeli 30 Kasım itibariyle piyasaya çıkan ve Aralık ayı içerisinde de Türkiye'ye gelen 21,5 inçlik iMac'te ise en önemli özellik ürünün fazlasıyla incelmesi. Arkada ortaya doğru bileşenlerin bulunduğu bölümde yine bir kalınlık söz konusu. Orada sonuçta bir oda lazım bütün bileşenleri, donanım bileşenlerini koymak için. Ancak kenarlara geldikçe ürün fazlasıyla inceliyor. Neredeyse 5 milimetrelik bir kalınlık söz konusu. Bunda en önemli etken üründe DVD sürücüsünün yer almaması. Bunun yanı sıra hibrit depolama çözümü var. SSD ve sabit diskten oluşan, böylelikle uygulamalar daha hızlı çalışıyor. Aynı zamanda da geniş bir depolama alanı sunulmuş oluyor. Yani oldukça radikal bir ürün var karşımızda. Aynı zamanda iMac'le ilgili bir şey daha söylemeli. Ekran camıyla ekran birbirine yapışık. Şimdiye kadar akıllı telefonlarda, tabletlerde böyle bir teknolojiyi, uygulamayı görüyoruz. Ancak 21,5 inç gibi yüksek bir ekranda bu ilk kez deneniyor. Bu açıdan Apple'ın tasarım, üretim sınırlarını zorladığını söylemeliyiz. Ve 2012 yılı içerisinde Apple TV set üstü cihazından, kutudan bahsetmiyorum. Apple'ın üreticiye söylenen düz ekran TV'den bahsediyorum. Fazlasıyla beklenmişti ancak o yöndeki beklentiler boş çıktı. 2013'e kaldı bütün Apple TV beklentileri. Tim Cook oturma odası eğlence birimine, oturma odasında eğlence işlerinden önceden hobi olarak baktıklarını, ancak çok daha ciddi bir şekilde bu alana odaklandıklarını söyledi ve Apple'ın oturma odası eğlence sistemleri alanında önemli atılımlar yapacağının işaretini verdi ki bu büyük ihtimalle 2013'te bir Apple düz ekran televizyon görebiliriz. Servisler bakımından baktığımızda iTunes Store'un film ve müzik mağazasının Türkiye'ye açılmış olması önemli bir gelişmeydi. Sadece Türkiye değil dünya çapında birçok noktada iTunes mağazası, film ve müzik mağazaları faaliyete geçti. Türkiye'de de artık kullanıcılar için alternatif bir içerik dağıtım kanalı oluşturulmuş oldu ve oldukça iyi işlediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar içerik konusunda yurt dışı kadar geniş olmasa da bizim fazlasıyla işimizi gördüğünü söylememiz gerek. Özellikle iTunes Match'i ben fazlasıyla kullanıyorum. Bulut tabanlı iTunes özelliklerinden bir tanesi. O sayede bütün müzik kütüphanemi her tarafa taşıyabiliyorum. Bunun dışında Apple'ın Türkiye planları oldukça konuşuldu bu yıl boyunca. Oldukça fazla şey söyledik yazdık. Apple'ın Türkiye birimi zaten 2010 yılında ticari faaliyetlerine başlamıştı. Ancak 2012 yılı içerisinde birlikte büyüme konusunda önemli adımlar atıldı. Kasım ayı itibariyle Apple Türkiye Ülke Müdürü Resan Yüner oldu. Daha sonrasında Apple'ın insan kaynakları sayfasında Türkiye ile ilgili bayağı bir ilan yayınlandı ki 2013 yılı içerisinde Apple'ın Türkiye'de artık fiziksel mağaza açması bekleniyor. Onun da işaretleri açılan ilanlarla, pozisyonlarla verilmiş oldu. Açılan pozisyonlara baktığımızda bir mağazanın farklı görevlileri için eleman arandığı ortaya çıkıyor. Apple ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hareketli bir yıl geride kaldı Apple için ve anlaşılan o ki 2013'te Apple için fazlasıyla hareketli olacak. Son bir nokta, önemli bir nokta, bunu atlamamam gerekiyordu. iOS 6 ve haritalar problemi. Haritalar oldukça fazla gündem tuttu. Eylül ayı ortasında yayınlanan iOS 6 ile birlikte yepyeni bir harita sistemi sunulmuştu. Bu harita sisteminde Apple yıllardır destek aldığı Google'dan artık ilişkisini kesmişti. Google haritalar kullanılmıyordu. Apple farklı harita üreticilerinden ve servislerinden yararlanarak kendi sistemini hazırlamıştı. Ancak bu sistem pek hazır şekilde görünmeden, hazır şekilde gelmeden faaliyete geçti. İçerisinde büyük hatalar barındırıyordu. 3 boyutlu görüntüleme sisteminde hatalar vardı. Modellemeler konusunda yanlışlıklar vardı. Bu durum hatta bir de veri tabanı yetersizliği ki Türkiye için oldukça yetersiz, mekanlar bulmak oldukça zor. Bu harita uygulaması, bu hazırsız hal, yetersiz hal Apple'a büyük eleştirilerin gelmesine neden oldu. Tim Cook özür dilemek zorunda kaldı ve bu harita skandalının çıkışından yaklaşık bir ay sonra da Scott Forstall, iOS'ten sorumlu başkan yardımcısı Apple'dan ayrılacağını açıkladı. Scott Forstall önemli bir kişilikti. Next Apple'ın satın aldı ve Steve Jobs'un tekrar Apple'ın başına geri dönmesini sağlayan şirkette bulunuyordu Scott Forstall. Yani Steve Jobs'un veliahtı olarak görülüyordu. Onun denetiminde olan bir birimin bu şekilde bir hataya yol açması pek de hoş olmadı. Söylenen o ki aslında bir özür mektubu hazırlanacakmış ve Scott Forstall bu özür mektubuna imza koymadığı için sonuçta olanlar olmuş. Her neyse, şu anda Apple haritalar uygulamasını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Son olarak Foursquare'le veri tabanı konusunda bir işbirliğine gidileceği şeklinde haberler geldi. Bakalım 2013'te de o noktada o konuda önemli gelişmeler bekliyoruz diyelim ve Apple dosyasını burada kapatalım. Apple'dan onun rakibi, en büyük rakiplerinden bir tanesi Google'a geçelim. Google için 2011'de başlayan hareketlerin, çalışmaların bir devamı gibi oldu. 2011 yılının başlarında biliyorsunuz Larry Page şirketin CEO'su olarak görev almaya başlamıştı. Ve Larry Page'in şirketin yönetim koltuğuna oturmasının ardından da şirkette servisler konusunda bir sadeleştirme dönemi başlamıştı. 2011 yazında Google Plus adı verilen sosyal ağ servisi faaliyete geçirilmişti. Google Plus'ın faaliyete geçirilmesiyle birlikte Google'ın servisleri genelinde bir temizlik hareketi başlamıştı. Tasarım konusunda yenileme hareketleri yapılmıştı. Birçok Google servisinin 2012 yılı içerisinde faaliyetlerini sonlandırdığını gördük. Bunun yanı sıra Google yeni faaliyetleri de açtı. Tabii bunların çoğu Google Plus altında açıldı. Google Drive önemli bir yenilikti. Biliyorsunuz 2012 yılında bulut tabanlı depolama teknolojileri, depolama servisleri alanında oldukça büyük bir rekabet söz konusu oldu ve Google Drive da 2012'de bu alana giren yeni oyunculardan bir tanesiydi. Google Drive altında çeşitli servisler toplandı. Google Dokümanlar servisi bunların en önemlileriydi ve Google Drive şu anda kullanıcı veri tabanını giderek genişletiyor. Bunun dışında Google Plus altında birçok yenilik gördük, birçok servis gördük. En son Hangouts adı verilen servis üzerinde birçok geliştirmeler yapıldı. Topluluklar servisi son açılan servislerden bir tanesiydi. Böylelikle farklı ilgi alanlarına sahip olan kişilerin de Google Plus altında topluluklar oluşturup orada paylaşımda bulunmasına veya birbirleriyle Hangout gerçekleştirilmesine, video sohbetler gerçekleştirilmesine olanak sağlandı. Bunun dışında Google Plus üzerinde yıl boyunca birçok yenilik yapıldı. İster arayüz anlamında olsun, ister işlem anlamında olsun, yıl boyunca birçok yenilik gördük Google Plus'ta. Neredeyse her gün bir yenilikle karşılaşmak mümkündü Google Plus'ta. Bu açıdan baktığımızda Google oldukça yoğun bir çalışma gösterdi. Biz de zaten Google Plus üzerindeki yenilik çalışmalarını olanca hızıyla takip ettik. Gelişmeleri sizlere anında aktarmaya çalıştık. iOS tarafında olsun, Android tarafında olsun, uygulamalar konusunda da Google Plus için fazlasıyla gayret gösterildi. Uygulamalar yenilendi. Şu anda baktığımızda gerçekten Google Plus uygulamalarını kullanmak oldukça zevkli görünüyor. Tabii Google Plus çıktığından beri en çok şikayet edilen noktalardan bir tanesi buranın boş bir kasabaya benzemesiydi. Her ne kadar Gmail hesabı olan, Google hesabı olan herkes bir Google Plus hesap sahibi, profil sahibi oluyor olsa da bu profil sahiplerinin hesaplarını kontrol etmemesi, orada paylaşımda bulunmaması hiçbir anlama gelmiyordu. Google Plus'ın anlamsızlaşmasına sebep oluyordu. Ve bu nedenle Google'da zaten insanların Google Plus'ı daha fazla kullanması için bu yenilikleri yaptı. En son Aralık ayı başında çeşitli rakamlar açıklandı. Google Plus'tan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından ve Vic Gundotra sosyal ağın aktif kullanıcı sayısının 235 milyona ulaştığını ifade etti. Tabii bu aktif kullanıcı sayısı içerisinde haber kaynağı içerisinde paylaşımda bulunan 135 milyon gibi bir aktif kullanıcı var. Facebook'un bu yıl içerisinde 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geçtiğini düşünecek olursak Google Plus hala geride, ancak önümüzdeki yıl için yapılan tahminlerde çok daha ileri. Google Facebook ile arasında olan farkı kapatmayı amaçlıyor. 2013 yılı içerisinde Google Plus neler yapacak, bunu yakın bir şekilde takip edeceğiz ve tabii gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Google'ın Android tarafında da önemli gelişmeler oldu 2012 yılı içerisinde. Özellikle 2012'nin ikinci yarısı fazlasıyla dolu geçti, bunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Haziran sonunda düzenlenen Google I.O. etkinliğinde, ki Google'ın en büyük yıl içerisinde düzenlediği en büyük yazılımcı konferansı Google I.O., Android'in en son sürümü, 2012 model sürümü Jelly Bean tanıtıldı. Android 4.1 sürüm numarasıyla anılan Jelly Bean, aslına baktığımızda Ice Cream Sandwich'te ve daha öncesinde Honeycomb'da gerçekleşen görsel değişikliklerin çok da dar kapsamlı görsel değişiklikleri barındırıyordu. Ancak özellik bakımından baktığımızda yepyeni özellikler, Android deneyimini biraz da üst seviyeye taşıyacak yenilikler barındırıyordu. Project Butter mesela ekran geçişlerindeki animasyonları pürüzsüzleştiriyordu. Bunun yanı sıra bildirim merkezinde oldukça kapsamlı yenilikler yapıldı. Kullanıcıların gelen bildirimleri, uygulamaların geçmiş olduğu bildirimler üzerinden harekete geçmesi, aksiyon alması gibi bir takım yenilikler kazandırıldı. Android 4.1 Jelly Bean'le birlikte geldi bu yenilikler. Bununla birlikte Google biliyorsunuz her yeni Android sürümünde bir de referans cihazı çıkarıyor. Android 4.1 ile birlikte ne geldi? Nexus 7 geldi. Asus'la birlikte geliştirilen Nexus 7 özellikle Amazon Kindle Fire'ın elde etmiş olduğu, 7 inçlik tabletin elde etmiş olduğu başarıdan sonra ortaya çıkan bir üründü bu. 7 inçlik tablet pazarında Kindle Fire bir şeyler yapılabileceğini göstermişti. Oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı 2011 sonu ve 2012 başı itibariyle. Ve bu başarıdan heveslenen Google da Asus'la birlikte Nexus 7'yi çıkardı. Nexus 7 gerçekten oldukça sağlam bir tablet. Android 4.1'i yüklüyken oldukça güçlü bir tabletti. Birazdan bahsedeceğim 4.2 güncellemesi gelince biraz performansı düştü. Teknoblog'da incelemesi var, detaylı incelemesi Nexus 7'nin. Ancak şimdiye kadar üretilmiş Android tabletler içerisinde Nexus 7'nin ayrı bir yeri var, bunu belirteyim. Nexus 7 ve Android 4.1'i sonbaharda, Ekim sonunda yepyeni bir Android sürümü ve yepyeni cihazlar izledi. Android 4.2 Jelly Bean 4.1'in gelmesinden çok kısa bir süre sonra geldi. Bu açıdan Google biraz şaşırttı da diyebiliriz. Genellikle bir yılı tek bir ana sürümle geçirirdi. Bu yıl iki farklı ana sürüm oldu. Tabi aslında 2011'e bakacak olursak Honeycomb'u da bir ana sürüm sayarsak yine iki ana sürüm vardı. Orada bir düzeltme yapmak lazım. Bu yıl da aynı şekilde oldu. Android 4.2 Jelly Bean'le birlikte Nexus 4 ve Nexus 10 adlı iki farklı Nexus cihazı tanıtıldı. Nexus 4 bir akıllı telefon, LG ile beraber geliştirildi ve özellikle fiyatıyla oldukça büyük ilgi topladı. Yaklaşık 300 dolara yakın bir fiyatı vardı ki 300-350 dolar gibi böyle bir fiyatı vardı. Tam olarak hatırlamıyorum şimdi, kusuruma bakmayın, beni affedin. Ve bu fiyatta, uygun fiyatta oldukça yüksek kapasiteli, geniş kapasiteli özellikleri barındırmaktaydı. İster işlemcisi olsun, ister barındırdığı ekran olsun, yüksek çözünürlüklü ekran olsun, oldukça büyük ilgi çeken ve yok satan bir cihaz oldu. Google'a oldukça yüksek talepler geldi bu ürünle ilgili ve şirket bu talepleri karşılamakta zorlandı. Şu sıralar yine talep canlı bir şekilde korunmakta. Yıl sonunda, yıl başına birçok kişinin hediyesi de olmuştur diye tahmin ediyoruz. Nexus 4. Nexus 10 ise referans niteliğinde bir Android tableti, Samsung işbirliğiyle geliştirildi ve en önemli özelliği de 2560x1600 çözünürlüklü HD ekranı. Ekranıyla iPad'in Retina ekranını bile geride bıraktı. Yaklaşık 300 ppi civarında bir piksel yoğunluğu var ki bu oldukça kaliteli, keskin görüntülere sahip bir ekran olduğu anlamına geliyor Nexus 10'da. Henüz gözlerimde görme şansı bulamadım ancak bu tabletin de iyi bir performans gösterdiğini incelemelerden okuduk. Böylelikle Google bir yılı Nexus serisine kattı. 3 farklı ürünle kapatmış oldu, geçirmiş oldu. Tabii yıl başında, yılın başlarında Galaxy Nexus'u da Türkiye'de gördük. Bu şekilde gelişmeler oldu. Anlayacağınız, Google için de ister Google Plus tarafında olsun, ister Android tarafında olsun oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Bir de biliyorsunuz Google'ın dizüstü bilgisayarlar için genellikle geliştirdiği bulut tabanlı bir işletim sistemi vardı, Chrome. O Chrome'da da bazı çalışmalar yapıldı. Chrome'un tarayıcı tarafına baktığımızda Chrome'un iOS versiyonu çıktı. Her ne kadar Chrome'un iOS versiyonu çok geniş kapsamlı bir versiyon olmadı. Sonuçta Apple'ın sınırlamaları var, belli sınırlamaları. Safari'nin bu alanda Apple'ın kendi internet tarayıcısı olmasından dolayı önü çok daha açık. Chrome biraz daha kısıtlanıyor. Chrome'un aslında iOS'e gelen tarafı daha çok kullanıcı deneyimi oldu. Performans açısından baktığımızda biraz daha geri kalıyor. Ancak Chrome tarafında masa üstünde kullandığınız Chrome'daki son gezinilmiş siteleri veya favorileri iOS tarafına taşımak kullanıcıların hoşuna giden bir özellik oldu. Bunun yanı sıra aslında iOS'ten de daha önemlisi 2012'nin başında Chrome'un Android'e de gelmiş olması. Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü cihazlara sunuldu ilk etapta. Chrome zaten başka cihazlara, onun altındaki kalan cihazlara sunulmamakta. Chrome oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı ve Android'in varsayılan tarayıcısı olacağı yönünde işaretleri daha başlangıçta verdi. Ki daha sonra çıkan Nexus 7'de de Android 4.1 tabletinde de varsayılan internet tarayıcısı, yüklü gelen tek internet tarayıcısı Chrome. Ve Chrome gitgide Android'e daha fazla entegre olan bir tarayıcı olacak gibi gözüküyor. 2012 Google için dop dolu bir yıl oldu. Bu doluluk, bu yoğun gündem, yoğun çalışmalar ve çıkacak yeni ürünler 2013'te de yine devam edecektir. 2013'te de yine Teknoblog'da bayağı bir Google haberi yapacağımız gerçek. 2012'yi yoğun geçiren bir başka şirkette hiç şüphesiz Microsoft oldu. Microsoft 2012 yılı içerisinde iddialı iki ürün çıkardı. Windows 8 ve Windows Phone 8. Windows 8 2012 yılının sonlarında gördük. Aynı şekilde Windows Phone 8'i de yine Ekim ayında çıkışını gördük. Nitekim cihazlar da Kasım ayı itibariyle hem yurt dışına çıkmaya başladı hem de Türkiye'ye geldi. Windows 7, Windows Vista'nın çıkışından 3 yıl sonra gelmişti. Windows 8 de Windows 7'nin çıkışından 3 yıl sonra geldi. Zaten planlar 2011 yılı içerisinde yapılmıştı. Bir yol haritası ortaya konmuştu. 2012'de o yol haritasının gerçekleştiğini gördük. Şubat ayında Windows 8'in tüketici ön izleme sürümü yayınlandı. ve Windows 8'in neye benzediğini, o Windows 8'de sunulan Metro tarzı canlı kutucukları, yenilenmiş başlangıç ekranını, başlat ekranını görmüş olduk. Bu arada Windows mağazayı da, Windows uygulamaları barındıracak mağazayı da, tabii bu modern arayüzü kullanan uygulamaları barındıracak mağazayı da görme fırsatına eriştik. Yaz başında ne geldi? Yine ara bir sürüm geldi. Tabii sürekli çalışmalar devam ediyor ve çalışmalar devam ettikçe Microsoft da ara sürümler çıkarıyor final sürüm öncesinde. Ve release candidate sürümü de, aday sürüm de Ağustos ayında çıktı ve sonrasında artık, tabii şöyle bir düzeltme yapayım. Haziran'da release candidate sürümü çıktı, aday sürüm çıktı. Bu sefer Ağustos ayının başlarındaysa artık RTM sürüm, üretime hazır sürüm çıktı ve böylelikle Windows 8'in çalışmaları da bitmiş oldu. Windows 8'i çıkaran Microsoft, Windows 8 ile birlikte yepyeni bir tableti de tanıttı. Surface adı verilen tablet, hem Windows 8 hem de Windows 8'in ARM tabanlı işlemcili cihazlarda çalışan Windows RT işletim sistemiyle çalışıyordu. İki farklı versiyonu vardı Surface'ın. İlk olarak Windows RT yüklü versiyonu gördük ki Teknoblog'da da bunun incelemesini yaptık. Detaylı bir incelemesi var. Bu tabletlerle birlikte, Surface tabletlerle birlikte Microsoft da donanım üreticisi olma sıfatını biraz daha kuvvetlendirmiş oldu. Xbox üretimi yapıyordu Microsoft. Bunun yanı sıra bazı fare ve klavye üretimi vardı. Ancak baktığımızda bilgisayar anlamında pek ciddi bir ürün yoktu. Surface da bu alana da girmiş oldu. Surface'ın da Windows 8 Pro yüklü versiyonu, Surface Pro da Ocak ayında çıkacak. Onun da bilgileri Kasım sonunda paylaşılmıştı. Onu da bir dipnot olarak burada belirteyim. Windows 8 ile birlikte yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunuldu. Windows Phone 7 ile birlikte hayata geçen canlı kutucuklar, kutucuklu yapı Windows 8'e de taşınmış oldu. Eski sürümlerde alıştığımız o sol alt köşeden çıkan başlat arayüzünün, başlat menüsünün yerini tüm ekranı kaplayan ve kutucuklardan farklı büyüklükteki kare veya dikdörtgen şeklindeki kutucuklardan oluşan yepyeni bir ekran aldı. Bu ekranların üzerinde bu kutucuklar hem kısa yol alabiliyor hem de üzerinde bazı canlı bilgileri barındırabiliyor. Gerçekten Windows 8 kullanıcı deneyim açısından bir hayli fazla unsuru barındırmakta. Sosyalleşme anlamında kişilerin kaydı açısından da oldukça geniş özelliklere sahip. Bununla birlikte geleneksel masaüstü de korumaya devam ediyor tabii. Ancak Windows 8 tarafında Windows RT'ye göre bu masaüstünün desteklenmesi çok daha fazla. Windows RT ve Windows 8 iki farklı işlemci yapısında çalıştığı için Windows 8 için geliştirilen uygulamalar Windows RT'de çalışmıyor. Tersi de aynen geçerli. Sonuçta Intel tabanlı işlemcilerle ARM tabanlı işlemcilerin yapısı birbirinden farklı. Bu ne demek oluyor? Windows 8 tarafındaki cihazlar biraz daha şanslı eski uygulamaları çalıştırma konusunda. Şu anda Windows 7 için çalışan uygulamalar Windows 8 için de çalışıyor. Normal geleneksel masaüstü uygulamaları çalışmakta. Ancak Windows RT tarafında illaki o işlemci yapısına özel ve modern kullanıcı arayüzünü ya da eskiden Metro olarak adlandırılan arayüzü barındıran bir uygulama çıkarmak gerekiyor. Sadece burada istisna ne var? Internet Explorer 10 var ve Office uygulamaları var. Onlar Windows RT'de de masaüstü modda, masaüstü görünümde çalışıyor. Onlar için ayrı bir istisnai durum söz konusu. Anlayacağınız Windows 8 oldukça farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve alışmak gerekiyor. İlk başta biraz Windows 8 fikrine soğuk bakmaktaydık, tam alışamamıştık. Ancak masaüstü bilgisayarda şu anda test ediyorum Windows 8'i ve sunduğu kullanıcı deneyimine giderek daha fazla alışıyorum. Giderek daha fazla beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle ekranı bölüp küçük bölümde video oynatma ve diğer bölümde işleri görme oldukça hoşuma giden bir özellik. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. Windows 8'in performansını 2013'te daha da yakından bakacağız. Windows 8'in sonraki sürümünün 2013'te geleceği şeklinde çeşitli haberler ortalıkta dolaşıyor. Buna da Teknoblog'da yer veriyoruz. Herhalde yıl içerisinde de, gelecek yıl içerisinde de bayağı bir konuşacağız bununla ilgili olarak. Devam edelim. Windows 8 tarafında, masaüstü tarafında Windows 8 konusunda bu şekilde gelişmeler olurken, telefon tarafında, mobil tarafta da Windows Phone 8 bir hayli konuşuldu. Windows Phone 7 ile birlikte biliyorsunuz Microsoft yepyeni bir yola girdi 2010 yılında ve geçen 2 yıllık süre içerisinde oldukça önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak Windows Phone 8 ile birlikte Windows'un telefon platformu için yepyeni bir dönem başladı, bunu söyleyebiliriz. Ne oldu Windows Phone 8 ile birlikte? Çekirdek değişti, temel değişti. Windows Phone 8 ile Windows 8 aynı temeli kullanmaya başladı. Bunun dışında En önemlisi bizim için Türkçe dil desteği geldi. Windows Phone 8 ile ilgili gelişmeler, değişiklikler Haziran ayı ortalarında duyurulmuştu ve bu duyurular içerisinde Windows Phone 8'in farklı dil desteklerinin olacağı da söyleniyordu. Yeni ek dil destekleri olacağı söyleniyordu. Ve ne güzel ki o dillerin arasında Türkçe de yer almaktaydı. Zaten Windows Phone mağazanın Türkiye'ye açılışı yılın başlarında gerçekleşmeye başlamıştı. Windows Phone 8'de Türkçe desteğinin bulunacağının da açıklanmasıyla birlikte artık biz de yıl sonu itibariyle Türkiye'de çıkacak Windows Phone 8 cihazlarını beklemeye başladık. Nitekim Kasım ayında ilk Windows Phone cihazlarını Türkiye'de gördük. HTC Windows Phone 8X çıktı ve hemen arkasından da Nokia Lumia 920 geldi. Aralık ayı içerisinde de Windows Phone 8S HTC'den ve Lumia 820 Nokia'dan bunları izledi. Ve 2013'te farklı Windows telefonlarının Türkiye'ye girmesini bekliyoruz. Bunun dışında Samsung'un da bir Windows telefonu var, Windows Phone 8 telefonu var. Ancak Samsung'un HTC ve Nokia'ya göre biraz daha düşük profilde gittiğini ve biraz daha Android'e önem verdiğini söylemek gerek. Bunu belirtelim. Microsoft'un bir başka 2012'de önem verdiği servis Skype'dı hiç şüphesiz. 2011'de bu servis satın alınmış ve 2011 sonunun itibariyle servisin Microsoft'a geçişi sağlanmıştı. Geçiş çalışmaları da tamamlanmıştı ve 2012'de Skype'ın Microsoft bünyesine biraz daha entegre edildiğini gördük. Skype'ın çeşitli özellikleri yenilendi, Facebook entegrasyonu arttırıldı ve bununla birlikte yıl sonuna doğru Skype'ın Windows Live Messenger'ın yerini alacağı da açıklandı. Microsoft'un anında mesajlaşma yazılımı Windows Live Messenger, daha önce MSN Messenger olarak anıyorduk, oldukça önemli bir yer tutuyor birçoğumuzun hayatında ve bu emektar servis artık Skype çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Skype'ı ister Skype altında açmış olduğunuz hesabınızda kullanabiliyorsunuz, isterseniz de Microsoft hesabınızda Hotmail.com veya Live.com uzantılı e-postanızda kullanabiliyorsunuz. Her iki hesabınızı da birbirine bağlamanız mümkün. Microsoft böyle bir entegrasyon çalışması yaptı. Skype'ın 2013'te daha çok Microsoft servisine entegre edilmesini de bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Xbox olacak. Xbox'ta Skype entegrasyonunun artırılması bekleniyor. Xbox'a nereden bağlayalım? Xbox oyun konsolunun, Xbox 360 oyun konsolunun Türkiye'ye resmi olarak geldiğiyle bağlayalım. Ondan Xbox'tan bahsettim. 19 Kasım itibariyle Xbox 360 oyun konsola çıktıktan yaklaşık 7 yıl sonra resmen Türkiye'ye giriş yapmış oldu. Microsoft Türkiye ekibinin Xbox'ı Türkiye'ye getirme konusunda önemli gayretlerin olduğu söylendi. Ve Türkiye'nin de giderek yükselen bir pazar olması, tüketici elektronik ürünleri konusunda giderek talebin artması ve her geçen zamanda daha fazla şirketin buraya giriyor olması, bunun yanı sıra oyun konsolu pazarında da PlayStation'ın ve Nintendo Wii'nin elde ettiği başarılar nihayet Microsoft'u da ikna etmişe benziyordu. Ve Xbox resmen Türkiye'ye giriş yaptı Kasım ayının sonu itibariyle. Ve Xbox 360 ile birlikte artık daha sonrasında artık 2013'e sarktı. Xbox Live servislerinin Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Onunla ilgili bakalım yıl itibariyle, yeni yıl itibariyle yeni gelişmeler görecek miyiz? Bu bağlamda 2012'yi dolu geçiren Microsoft'un 2013 yılında farklı olmayacağını söyleyebiliriz. İster Windows'un bir sonraki sürümü olsun, ister Windows Phone'a gelecek yenilikler olsun, 2013 yılında Microsoft için oldukça dolu olacak gibi gözüküyor. Geçelim Samsung'a. Samsung için de 2012 yılı dolu geçti. Şirket Android tarafında elde ettiği başarıyı biraz daha sağlamlaştırdı. Samsung, Güney Koreli şirket, yıl içerisinde iki büyük ürünün lansmanını sığdırdı. Aslında şirket Galaxy serisi altında özellikle birçok cihaz çıkardı. Ancak bunların içerisinde Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'nin ayrı bir yere sahip olduğunu söylemek gerek. Galaxy S3 Mayıs ayında tanıtıldı. Aslında Şubat ayı sonunda Mobil Dünya Kongresi'nde bekleniyordu cihazın tanıtımı. Ancak bu gerçekleşmedi. Samsung ürünün tanıtımıyla piyasaya çıkışı arasındaki süreyi biraz daha azaltmak amacıyla ürünün resmi tanıtımını Mayıs ayı başında gerçekleştirdi Londra'da ve ürün Mayıs sonu itibariyle Türkiye'de de Haziran ayı başında piyasaya çıktı. Oldukça büyük bir etkinlik yapmıştı Samsung, hatırlıyorum, Galaxy S3'ü tanıtmak için Boğaz'ın iki yakasında partiler düzenlemişti ve bu şekilde ürünü satışa sunmuştu. Oldukça da büyük bir talep gördü Galaxy S3. Bunun hatta Galaxy S3 iPhone'la bir hayli fazla karşılaştırıldı. Biz de bu yıl içerisinde iPhone 4S'le o zamanki popüler Apple telefonuyla Galaxy S3'ü karşılaştırmıştık. Bu konuda bazı yazılarımız, çalışmalarımız olmuştu. Birçok kişiye Galaxy S3 ve iPhone 4S konusunda kararsız kalan birçok kişiye o yazılarımızda hazırladığımız yayınlarla yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Galaxy S3'ün ardından önemli bir ürün lansmanında Samsung sonbaharda gerçekleştirdi. Berlin'de düzenlenen IFA'da Galaxy Note 2 tanıtıldı ve Galaxy Note 2 ile birlikte Samsung'un açtığı kapasitif kalemli ve büyük ekranlı phablet olarak adlandırılan tablet, akıllı telefon melezi cihazlarda da bir sonraki adıma geçilmiş oldu. 5.5 inçlik bir ekran vardı Galaxy Note 2'de ve tasarımı biraz daha Galaxy S3'e benziyordu. Yenilikçi bazı uygulamalar vardı. Kapasitif kalemin kullanılmasına, etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan ve her zaman olduğu gibi yine kapasitif kalemli ekran üzerinde sanki bir fiziksel kağıda, deftere yazı yazıyormuş gibi bir yazı yazma hissi veriyordu. Böyle bir deneyim sunuyordu Galaxy Note 2. Türkiye'de de Ekim ayının sonlarına doğru bu ürünü piyasada gördük ve Samsung hedeflediği satış rakamlarını yakaladı. Galaxy Note 2 ile de Galaxy S3'te de milyonlar sattı diyebiliriz. Bunun dışında Galaxy kamera cihazı da oldukça ilgi çekici bir üründü. Ona da bahsetmeden geçmeyelim. Dijital fotoğraf makinesiyle Android işletim sistemini buluşturan bir ürün olması bakımından Galaxy kamera da oldukça ilgi çekici bir ürün oldu. Üstelik bu kamera, bu fotoğraf makinesi sim kart yuvası da barındırıyordu. Yani bir sim kart takıp o internet bağlantısını, mobil internet bağlantısını kullanabiliyordunuz. Diyelim ki bir fotoğraf çektiniz makineyle ve anında onu Instagram'dan, Twitter'dan paylaşabiliyordunuz. Böyle bir güzelliği vardı. O üründe Türkiye pazarına girdiği yıl sonu itibariyle şu anda Teknoblog test merkezinde Galaxy kamera ve yeni yılda detaylı incelemesini okuyacaksınız. Bunun buradan haberini vereyim. Böylelikle Samsung için 2012 ürün açısından oldukça dolu ve başarıyla geçen bir yıl oldu. Amerika'da Apple ile Samsung arasında süren dava konusunda da önemli gelişmeler vardı. Buna Samsung başlığı altında değinelim. Apple başlığından daha çok. Biliyorsunuz Nisan 2011 itibariyle Apple ile Samsung arasında bir davalar zinciri başlamıştı. Bir hukuk savaşı başlamıştı. Apple Samsung'u çeşitli ürünlerini kopyaladığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Hemen arkasından Samsung da karşı davalar açtı. 3G ile ilgili bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'ın ve iş büyüdü. Esas tabii önemli nokta burada Amerika'daydı. Amerika'da görülen ve görülmekte olan davalarda şu anda iki farklı dava var. Bir tanesi geçtiğimiz Ağustos sonunda jüri kararı çıktı ve Samsung'un Apple'a yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir tazminat ödemesine karar verildi. Tabii bu davanın jüri kararı sonrasındaki süreç şu anda devam ediyor. Bir yandan da 2014'te duruşmaları görünecek farklı bir dava var ve o farklı davada biraz daha güncel cihazlar söz konusu. Şüphe altında diyeyim, en doğru tanımı böyle yapayım, en yakın tanımı. Yani iki şirket arasında davalar bakımından da 2012 yılı fazlasıyla yoğun geçti ve 2013'te de bunun yansımaları, bunun etkileri, bunun yaşanacak, devamında yaşanacak olayları görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Samsung'un uzlaşma konusunda herhangi bir niyeti yok. Bunu da söyleyelim. Tabii 2013'te Samsung yepyeni cihazlar, yeni Galaxy Note cihazı, yeni Galaxy S3, S4 hatta S4 çıkartacak. Yani oldukça yoğun bir yıl bekliyor Samsung'u. Bunu da belirtelim ve Samsung defterini de burada kapatalım. Geçelim Nokia'ya. Nokia için 2012 yılı bir geçiş yılı. Biliyorsunuz 2011 başı itibariyle Nokia'nın akıllı telefon stratejisinde temel nokta, odak noktası Windows Phone platformu olmuştu. Ve 2011 sonu itibariyle Lumia 800 başlangıcı ile birlikte farklı Windows Phone cihazlarını dünya piyasasında gördük. Türkiye'ye tabii gelmedi bu cihazlar. Windows Phone 7.5 platformu Türkçe dil desteği barındırmadığı için Nokia bu cihazları piyasaya sürmedi. Onun öncesine Türkiye'ye Nokia 808 PureView kameralı cep telefonu geldi, kameralı akıllı telefon geldi. Şubat sonunda Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılmıştı 41 megapiksel kameraya sahip olan bu cihaz ve herkesin oldukça büyük ilgisini çekmişti. Gerçekten Nokia'nın PureView'u tanıttığı, 808 PureView'u tanıttığı toplantı salonundaydım ve 41 megapikseli duyan herkes oldukça büyük bir şaşkınlık geçirmişti. Buna ben de dahilim. Zaten o etkinliğin, o fuarın en çok dikkat çeken ürünü 808 PureView oldu. Bu kameralı akıllı telefon yaz aylarında Türkiye'de piyasaya çıktı. Özel bir etkinlik düzenlendi. Basın etkinliği düzenlenmişti Nokia tarafından. Kapadokya böyle eşsiz doğasıyla PureView'un o yeteneklerini yansıtmak konusunda önemli bir mekandı. Gerçekten orada çektiğimiz fotoğraflarda 808 Pure View'un şu anda piyasada bulunan en iyi kameralı cep telefonu olduğunu, akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Detaylı incelemesi var. Örnek fotoğrafları Teknoblog'da görebilirsiniz şu anda girdiğinizde. Tabii ki artık Symbian'dan Windows Phone platformuna doğru bir kayış var ve 2012'nin sonlarına doğru Kasım ayında nihayet Türkiye'de de Windows Phone 8 telefonlarını, Windows Phone telefonlarını görmeye başladık. Eylül ayının başlarında tanıtılan Lumia 920 ilk gelen telefon oldu Türkiye'ye. Zaten dünyada da piyasaya çıkan ilk telefon oldu ve bu telefon özellikleri bakımından, özellikle Pure View teknolojisini Windows Phone platformuna taşıması bakımından oldukça önemliydi. Her ne kadar 808'deki gibi 41 megapiksellik bir sensör barındırmasa da 920'de, Nokia Lumia 920'de yer alan 8.7 megapiksellik sensörde de özellikle düşük ışık performans açısından bir takım iyileştirmeler, eklentiler yapılmıştı ve bu telefonun kamerasının da iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Nokia Lumia 920 şu sıralar piyasaya çıkan Lumia 820'yi izliyor. Bu cihazlarda Türkiye'de oldukça yüksek bir bilinirliğe ve ilgiye sahip olan, kullanıcıların birayla gösterdiği bir marka, ilgi gösterdiği bir marka olan Nokia'nın elini güçlendiren cihazlar, bunu belirtelim. Ve Nokia'nın 2013 planlarına da baktığımızda Windows RT tabanlı bir tablet konuşuluyor şu anda. Bunun dışında yine yeni Lumia telefonlarında ister yurt dışında olsun ister Türkiye'de olsun piyasada göreceğiz. Bunu söyleyebiliriz 2013 yılında. Bakalım Nokia geçiş çalışmalarını ne oranda tamamlayabilecek ve bu geçiş çalışmalarının sonrasında şirketin performansı ne noktada olacak? Gerçekten bu yapılan çalışmalar sonucunda Windows Phone'a geçiş gerçekten hakkını verdi mi? Şirketi gerçekten durumunu tersine döndürüp yukarıya doğru yönlendirdi mi? 2013'te bunu görme fırsatı bulacağız. HTC'ye de değinelim. Neden değinelim? 2011 biterken HTC yeni bir strateji açıklamıştı 2012 ile ilgili. Az cihaz, çok özellik. Nicelikten çok niteliğe odaklanma. Gerçekten 2011 yılına baktığımızda HTC'nin birçok cihaz çıkardığını gördük. 2012'de ise şirket biraz daha cihaz sayısını azaltıp biraz daha bu cihazlara fazla nitelik katma konusunda adımlar attı. 2012 yılının başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde One adı verilen yepyeni bir cihaz serisi çıkartıldı. Bu Android tabanlı seri içerisinde One X, One S ve One V yer alıyordu. Ve bu cihazlar gerçekten Sense arayüzü altında barındırılan özellikler bakımından oldukça ilgi çekiciydi. Hatta tasarımları da oldukça, her bir cihazın tasarımı da oldukça etkileyiciydi. One X ve One V Türkiye'ye gelen ilk cihazlar olmuştu. One S ise biraz farklı şekilde gördük. İşlemcisi farklılaştırılmış şekilde Türkiye'de piyasaya sürüldü. Daha sonra One S'in farklı versiyonları çıktı. Yine Desire serisi altında da Desire X en önemli cihaz. O çıktı. Desire C çıktı. Bu şekilde One ve Desire serisi altında cihazlar gördük HTC'den yıl boyunca. Ancak 2011 ile karşılaştırdığımızda 2012'de çıkan cihaz sayısının biraz daha düşük olduğu bir gerçek. One X One serisi altında sunulan cihazlar biraz performans konusunda kısıtlı kalıyordu. Şöyle söyleyelim. One X içerdiği 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemciyle aslında çok daha yüksek bir performans vaat ediyordu. Ancak baktığımızda bize gelen Qualcomm Snapdragon işlemcide One S, One X'e yakın bir performans elde ediyordu. Bu biraz şaşırtıcıydı. Daha sonra 2012'nin ikinci yarısında çıkarılan One X Plus'la birlikte HTC'nin en üst sınıf One serisi telefonu hak ettiği performans güncellemesine de, performans seviyesine de kavuşmuş oldu. Tegra 3 işlemci 1.7 GHz hızına çıkartılmıştı ve gerçekten performansı bayağı bir yukarı çıktı. Detaylı incelemesi var Teknoblog'da, bakarsanız göreceksiniz performans konusundaki artıyı. Depolama alanı genişletilmişti, pil kapasitesi konusunda bazı arttırımlar yapılmıştı ve ortaya 2012'nin sonunda alınabilecek güçlü bir Android telefonu çıkmıştı. Bakalım 2013 yılında Android cihaz konusunda ne gibi atılımlar olacak HTC'de? Yine farklı cihaz dedikoduları gelmekte. Şu anda HTC'den 5 inçlik 1080p çözünürlüklü bir cihazı Avrupa'da çıkarmasını bekliyoruz. 2012 sonlarına doğru Amerika'da Droid DNA çıkartıldı. Verizon Wireless ile birlikte etkileyici bir cihaz. 5 inçlik bir ekranda düşünün, Full HD görüntü oldukça kulağa hoş geliyor. Gerçekten ilginç, ilgi çekici bir cihaz. 2013'te bu cihazın, benzeri bir cihazın gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yine farklı cihazları HTC'den göreceğiz. HTC bir yandan Android tarafına atılım yaparken, orada faaliyetlerini gösterirken, bir taraftan da Windows Phone platformunu boş geçmiyor. Nokia ile birlikte HTC'nin de bu platforma bir ayla asıldığını görmekteyiz. Nitekim 2012'de çıkan Windows Phone 8X ve 8S cihazları Microsoft tarafından simge niteliğinde Windows Phone 8 telefonları olarak nitelendirildi. Gerçekten bu telefonlar çekici tasarımlarıyla bir hayli ilgi uyandıran cihazlar. Bizde şu anda zaten Windows Phone 8S var. İncelemesini yapıyoruz. Windows Phone 8X'i de daha önce incelemiştik. Her iki cihaz da şu anda Türkiye'de piyasada satılmakta. Ve gerçekten cihazların tasarımlarının ilgi çekici olduğunu görüyoruz. Windows Phone 8 konusunda da iddialı atılımları var HTC'nin. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ne kadar Nokia biraz daha yazılım anlamında daha çok katkıda bulunuyor gibi gözükse de, HTC'nin de en az Nokia kadar bu platforma önem verdiği iddialı olduğu bir gerçek. Bunu da göz ardı etmemek gerek. 2013 yılında yine HTC'den farklı Windows telefonları görebiliriz. Aslında HTC 5 inçlik 1080p HD çözünürlüklü bir Windows Phone telefonu çıkarmak istiyormuş. Ancak tabii Windows Phone 8'in ekran konusunda bazı kısıtlamaları var. En yüksek 1280x768 piksellik bir çözünürlük olabiliyor cihazda. Bu nedenle HTC biraz kısıtlanıyor. Bunun dışında HTC'nin Windows tablet üreteceği de söyleniyor. 2013'te böyle bir gelişme olabilir. Yani 2013'te HTC'de Windows tarafında önemli gelişmeler göreceğiz gibi gözüküyor. Şirketleri bu şekilde inceledik. 2012'de neler oldu? Ultra HD TV teknolojisine ayrı bir başlık açmak istedim. Çünkü bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. Ultra HD TV teknolojisi aslında 4K ve 8K olmak üzere İki farklı başlıkta. Şu anda 4K teknolojisi yaygın dünyada. 4K teknolojili, yani 1920x1080'in her bir biriminin 2 ile çarpılmışı. Yani ne diyor? 3840x2160. Böyle bir çözünürlükte ekrana sahip 4K televizyon. Yani şu anda Full HD'nin 4 katı yükseklikte bir çözünürlük söz konusu. Ve geleceğin TV teknolojilerinden bir tanesi Ultra HD TV. Daha sonra bir de şu anda ilk örnekleri Japonya'da çıkan 8K var. 8K'da ne oluyor? Şu andaki Full HD'nin yaklaşık 8 katı bir çözünürlük söz konusu. Yani gelecekte çok daha yüksek çözünürlüklü ekranları kullanacağız ve şu anda ilk modelleri de dünyada ve Türkiye'de görmeye başladık. LG ve Sony 4K Ultra HD TV modellerini çıkarma konusunda öncülük üstleniyor. Her iki şirketin de cihazları yılın ortaları itibariyle tanıtılmıştı ve yıl sonu itibariyle de bu televizyonlar piyasaya çıkmaya başladı. Kasım ayı sonunda LG'nin lansmanı gerçekleştirildi. LG'nin 84 inçlik Ultra HD TV'sinin lansmanı gerçekleştirildi ve oradaydık. Televizyonu test etme fırsatı bulduk. Gerçekten 4K çözünürlük oldukça etkileyici. Zaten 84 inç gibi büyük bir ekranda Full HD fazla mantıklı olmayacaktı. Çok fazla piksel görecektiniz. Bu da seyir zevkini bozacaktı. 4K olunca çok daha fazla piksel sayısı ve bu pikseller 84 inçte çok daha güzel, çok daha düzgün bir görüntü oluşturuyor. Bunun dışında 4K modellerle birlikte çözünürlük artınca 3 boyut teknolojisi de çok daha fazla zevk veriyor. Özellikle pasif 3 boyut teknolojisi çok daha amacına ulaşıyor. Görüntü kalitesinin artmasıyla birlikte çok daha etkileyici bir hale geliyor. Zaten yüksek çözünürlük 4K Ultra HD'nin en büyük katkısı da pasif 3 boyut teknolojisi olacağını söyleyebiliriz. LG'nin televizyonunda pasif gözlükler kullanılıyor. Aynı şekilde Sony'nin de televizyonunda pasif teknoloji kullanılıyor. Sony'nin televizyonu da LG'nin televizyonunun tanıtımından kısa bir süre sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Sony televizyonunu IFA 2012'de tanıtmıştı. 84 inçlik televizyon. Özür dilerim, ne LG'nin ne de Sony'nin modellerini tam anlamıyla söyleyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz televizyonlar oldukça karmaşık bir isimlendirme yapısına sahip. Bu nedenle sadece 84 inçlik demekle yetiniyorum ki zaten bu da yetiyor. Başka bir model yok şu anda iki üreticinin de 84 inç sınıfında 4K Ultra HD model olarak. Sony'nin modeli de oldukça etkileyici. O da özel bir tanıtımla Türkiye'ye lanse edildi. ve şu sıralarda da sanırım Sony Center'larda gösterilmeye başlanmıştır. Sony'nin televizyonu da oldukça etkileyici görüntülere sahip. 3 boyut performansı onun da iyi. Dediğim gibi pasif 3 boyut gözlükler kullanılmakta ve ortaya gerçekten yüksek bir seyir zevki çıkıyor. Ancak ve ancak bu iki televizyonun da bir handikapı var. O da fiyat. LG'nin televizyonu 40 bin liralık bir fiyata sahip. Sony'nin televizyonu ise 80 bin liralık bir fiyata sahip. Yani karşımızda otomobil fiyatında televizyonlar var. Bu da Ultra HD TV teknolojisinin ilk etapta bir zengin işi teknolojisi olacağını gösteriyor. Normal bir kullanıcının bu kadar yüksek fiyatlı televizyonlara yatırım yapacağını düşünmüyorum. Daha çok bu televizyonlar kurumlar tarafından tercih edilecektir gibi gözüküyor. Eğlence dünyası, şov dünyası bu televizyonlara ilgi gösterebilir. Bunu belirtelim. 2013 yılı içerisinde farklı Ultra HD TV modeller görmeye devam edeceğiz. Bakalım 84 inçten daha alçak boyuttaki ekranlarda bu teknolojiyi görecek miyiz? Tabii daha küçük ekranda bu kadar daha yüksek çözünürlük çok daha keskin bir görüntü kalitesi sunacaktır. Bununla birlikte bir de fiyatların düşmeyeceği önemli. Düşecekse bu ne kadar bir süre içerisinde olacak? Bunu da merakla gözleyeceğiz. Bakalım 2013'te fiyatların aşağı düşmesi konusunda belirli gelişmeler olacak mı? Ultra HD TV'de 2013'te yakından takip edeceğimiz teknolojiler olaylar arasında yer alıyor. Son başlığımıza geçelim. Sosyal medyayı da ayrı bir başlık altında bu kategorinin önemli gelişmelerinden bahsedelim ve programımızı, podcast'imizi kapatalım. 2012 yılında sosyal medyada en önemli olaylardan bir tanesi hiç şüphesiz Instagram'ın yükselişiydi. Instagram, Ekim 2010'da faaliyete geçen fotoğraf tabanlı bir sosyal paylaşım platformu. Aslında her şey bir uygulama olarak başladı. Birkaç kişilik küçük bir grup zaten Instagram böyle bir girişim. iPhone için bir uygulama çıkartıyorlar. Bu uygulamanın en önemli özelliği artık biliyorsunuz çekilen fotoğrafı, iPhone'un kamerasıyla çekilen fotoğraflara çeşitli filtreler ekleme ve bunları paylaşma. Her bir kullanıcının kendi hesabı var. Hesap altından paylaşım yapıyor. Farklı kullanıcılar birbirlerini takip edebiliyor. Paylaşılan fotoğrafları beğenme, yorum bırakma gibi bir unsur söz konusu. Yani böyle güzel bir sosyal ağ oluşturulmuş. Instagram 2011'de iPhone'da popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Aynı zamanda Android tarafında da birçok kullanıcı Instagram'ı beklemeye başlıyor. Hatta duyduğum somut bir örneği bile var. Bir kişi, tanıdığım bir kişi Android tarafına geçmek için Instagram'ın uygulamasının Android'de çıkmasını bekliyordu. Böyle bir durum söz konusuydu. Neyse ki 2012'nin başında Nisan ayında Instagram'ın Android uygulaması yayınlandı ve yayınlanmasının ardından Android'in en çok indirilen uygulamalar listesinin başına yükseldi. Instagram'ın Android uygulamasını elde ettiği bu başarı sadece Android tarafına değil iOS tarafına da büyük bir katkı yaptı. iOS uygulaması da tekrar popülerlik kazandı ve merak eden Instagram haberi o kadar çok Instagram haberi gördükten sonra ne oluyor ne bitiyor diye merak eden bir sürü iPhone kullanıcısı da Instagram'ı cihazlarına yükledi ve böylelikle Instagram popüler bir uygulama haline geldi. Ve sonrasında olaylar oldukça hızlı gelişti. Nisan ayının ilk haftasında Instagram'ın Android uygulaması yayınlandı. Daha sonra biraz popülerleşme durumu söz konusu oldu. Bu haftanın sonunda Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu ve CEO'su, Instagram kurucusu, CEO'su Kevin Systrom'la görüşmelere başladı. Bir hafta sonunda bütün pürüzler, bütün pazarlıklar yapıldı, halledildi ve pazartesi günü, hafta sonunu takip eden pazartesi günde Facebook'un Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın alacağı duyuruldu. Tabii bu satın alma olayı oldukça büyük bir fırtına etkisi yarattı. En önemli olaylardan biri haline geldi. Yılın ilerleyen aylarında 2012'nin ikinci yarısında bu satın alma işlemi tamamlandı. Tabii Facebook'un borsaya açılması, Mayıs ayında borsaya açılması, 38 dolar gibi bir birim hisse fiyatıyla açılması ancak sonrasında şirketin hisse senedi değerlerinin neredeyse yarıya düşmesi sebebiyle satın alma değeri de Instagram'ın satın alma değeri de biraz düşmüş oldu. Yine de önemli bir paraya gitti Instagram, Facebook'un çatısı altına girdi. Ve sonrasında da artık Facebook'un Instagram'dan nasıl yararlanacağı konuşulmaya başlandı. Tabii önemli sonuçta Facebook bu kadar parayı Instagram için boşuna vermedi. Sonuçta bir iş yapılıyor ve bir şekilde para kazanılması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda hatta geçen hafta Instagram'ın değişen kullanıcı şartnamesi, hizmet koşulları bir aylık konuşulmuştu. Değişen koşullarla Instagram'ın kullanıcıların yüklediği fotoğrafları başkalarına satabileceği şeklinde bir algı oluşmuştu. Ancak Instagram böyle bir durumun söz konusu olmadığını, fotoğrafların, paylaşılan fotoğrafların kullanıcıların kendilerine ait olduğunu dile getirdi. Ancak Instagram bu fotoğraflardan para etme konusundaki haklarını da saklı tutuyor. Yarın bir gün bir fikirle çıka gelirse bu konuda gerekeni yapacak, kullanıcılara çok fazla sormayabilir. Yani öyle bir durum söz konusu oldu. Bunu anlamış olduk. Bunun dışında baktığımızda yine Instagram'ın izlemiş olduğu bu politika, yaratılan kullanıcıların fotoğraflarının başkalarına satılabileceği iması bazı kullanıcıların da tepkisini çekti. Instagram'ı kullanmayı bırakanlar oldu. Bu şekilde oldukça ortalık toz duman oldu. Aslında Instagram'ın değişen hizmet koşullarında kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların üçüncü şahıslara veya kuruluşlara, kullanıcıya herhangi bir para verilmeksizin pazarlanabileceği söyleniyordu. Bu kiralık olabilir, belli bir şirket bir tanıtım kampanyasında bir Instagram paylaşımını kullanabilir ve kullanıcı da, o paylaşım yapan da bundan herhangi bir pay almayacaktı. Böyle bir durum söz konusuydu. Yani satma, o fotoğrafın hakkını verme gibi bir durum söz konusu değil. Tabii bu çok uzun tartışılır bir konu. Şu anda podcastimizin süresi yetmiyor. Bu nedenle geçelim. Ancak 2013'te yine Instagram'ı, Facebook'u fazlasıyla konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Facebook'un borsaya çıkmasından bahsettik. Mayıs ayında gerçekleşti ve oldukça önemli bir gelişmeydi. Herkes Facebook'un oldukça yüksek bir değer kazanacağını, açılıştan sonra yüksek bir değer kazanacağını düşündü ve Facebook hissesi aldı. Deli gibi Facebook hissesi alanlar oldu, ancak beklentiler oyunda olmadı. Bir balon gibi bir durum söz konusu oldu. Facebook hisseleri ilerleyen zamanlarda ilk piyasaya çıkış değerinin, borsada Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı değerin bir hayli altına düştü. Neredeyse yarıya kadar düştü ve birçok kişiyi mağdur etti gibi bir durum söz konusu oldu. Şu sıralar biraz daha toparlanma söz konusu. Ancak herkesin beklentisinin boşa çıktığını söylemek gerek Facebook ile ilgili olarak. Halbuki Facebook borsaya açıldığında birçok kişi Facebook'un oldukça yüksek bir gelir getireceğini, kendine fazlasıyla para kazandıracağını düşündürüyordu. Tabii Facebook'un oldukça yüksek bir fiyatla borsaya açılması bu yaşanan durumda oldukça büyük bir etkiye sahip oldu. Bunun dışında Facebook'un reklam konusunda biraz sıkıntıları var. Para elde etme konusunda pek başarılı olmuyor. Çoğu kişi Facebook'u mobil cihazlar üzerinden kullanıyor ve mobil cihazlarda da Facebook reklam gösterme konusunda pek başarılı değil. Doğru düzgün bir yöntem, bir sistem geliştiremedi. Bu nedenle de o taraftan hak ettiği demeyelim, alabileceği potansiyeli, elde ettiği potansiyeli tam olarak kinetik enerjiye çeviremiyor. İstediği durumu yakalayamıyor. Bu önemli bir sorundu. Bunun dışında da yine dediğim gibi beklentinin çok fazla olması, bu beklentilerin boşa çıkması önemli bir gelişmeydi. Facebook'un aktif kullanıcı sayısının 1 milyara geçtiği zaten önemli olaylardan bir tanesiydi 2012'de. 2012'nin sonbaharında açıklandı bu bilgi. Beklenen bir şeydi. Facebook gerçekten koskocaman bir ülke oldu artık ve İnsanlar Facebook'tan da paylaşım yapmaya, Facebook hayatlarını tutmaya devam edecek gibi gözüküyor. Artık Facebook hayatın bir parçası oldu. Bunun dışında yıl içerisinde Facebook'ta önemli gelişmeler oldu. Sürekli tasarım değişiklikleri, birçok yenilikler geldi. Yeniliklerin gelmesinin yanı sıra bazı servisler kalktı. Yani oldukça hareketli bir yıl oldu Facebook için. Twitter'da 2012'nin bir diğer dikkat çekici servislerinden bir tanesiydi. Twitter'da büyümeye devam etti. Twitter büyüdükçe kendisini aslında bugünlere getirdiğini düşündüğüm üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine biraz daha katı davranmaya başladı. Yaz sonuna gelirken Twitter API kurallarında uygulama programlama arayüzü kurallarında bir takım değişiklikler yaptı ve belli kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamalardan üçüncü taraf uygulamalar bir hayli etkilendi. Twitter kullanıcıların kendi uygulamalarını kullanmasını istiyor. Yani kendisinin ürettiği uygulamaları kullanmasını istiyor. Üçüncü taraf uygulamalardan pek yararlanmasını istemiyor. Ve bu nedenle de geliştiricileri usandırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bu olayın olmasının ardından çeşitli üçüncü taraf yazılımcılardan, Twitter için uygulama geliştiren, Twitter uygulaması geliştiren üçüncü taraf yazılımcılardan çeşitli şikayetler yer aldı medyada. Biz de bunların bazılarına yer verdik. 2013'te de bunun yansımaları, bunun etkileri devam edecek gibi gözüküyor. Instagram'la Twitter arasında da bu ay içerisinde oldukça büyük bir kapışma oldu. Twitter'ın 2012'de sunduğu bir özellik var. Twitter Cards adı verilen. Siz bir tweet'in detaylarına baktığınızda o detay içerisinde herhangi bir paylaşılmış fotoğraf, video veya bir bağlantı varsa onunla ilgili ön gösterim niteliğinde bazı unsurlar, bazı veriler, dokümanlar gösteriliyor. Mesela bir YouTube videosu paylaştınız, tweet'in detayına baktığınızda o videoyu görebiliyorsunuz. Veya bir Foursquare'de bir check-in yaptınız, o check-in'in detayını harita üzerinde görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir Instagram paylaşım yaptığınızda Instagram'da paylaşılan fotoğrafı da Twitter'da görebiliyordunuz. O şekilde detay sayfasında Twitter Cards özelliği sayesinde. Ancak Instagram Twitter Cards özelliğine artık destek vermeyeceğini, o desteğin fişini çektiğini açıkladı. Bu ne demek oluyordu? Artık Instagram fotoğraflarını, Instagram'da yaptığı paylaşımları Twitter'da yapanların paylaştığı fotoğraflar Twitter'da gözükmeyecekti. Yine bir tweette Instagram link olacaktı ve kullanıcının, o tweet'i gören kullanıcının o Instagram linkine tıklayıp doğrudan Instagram'a gitmesi gerekiyordu ve fotoğrafı görmesi gerekiyordu. Instagram kendi düşüncesiyle aklı sonuçta trafik çekmesi gerekiyor. Belki ileride o fotoğrafların gösterildiği sayfada da reklam gösterilecek. Bu nedenle insanları biraz da oraya çekmek, ayağının o platforma, o siteye alışması gerekiyor kullanıcıların. Halbuki Twitter Cards özelliği desteklenmeye devam etse ne olacak? Meraklı kullanıcı Twitter üzerinden fotoğrafa bakacak ve daha sonra çekip gidecek. Halbuki öteki türlü sadece linkin gözükmesi meraklı kullanıcının linke tıklayıp Instagram'a gitmesini de sağlayacak. Bu noktadan bakıldığında Instagram haklı gözüküyor. Ancak bir taraftan da biz kullanıcılar açısından ekstra bir zahmet linke tıklamak, bunu da söylemek gerek. Tabii biz kullanıcılar biraz nankör olduğumuz için bu konuda kendimizi düşünüyoruz. Karşı tarafa da düşünmek gerek. Her neyse, konuyu fazla dağıtmayalım. Instagram'la Twitter arasında bu Twitter Cards tartışması oldukça büyük bir ses getirdi. Twitter'da bu tartışmanın hemen sonrasında kendi filtrelerini, fotoğraf filtrelerini barındıran bir güncelleme yayınladı. iOS ve Android uygulamalarında şu anda Twitter'ın da fotoğraf filtreleri var. Siz bir fotoğraf paylaşımı yaptığınızda, tweetinize bir fotoğraf eklemek istediğinizde Twitter size farklı filtre seçenekleri sunuyor. Böyle bir güncelleme geldi Instagram'dan sonra Twitter'a da. Bir de Flickr'dan bahsedelim. Flickr biliyorsunuz Yahoo'nun bir servisi. Yahoo'nun başına geçtiğimiz yaz aylarında Marissa Mayer geldi. Google'da üst düzey yöneticiydi Marissa Mayer ve Yahoo'nun uzun süren CEO arama uğraşlarının sonrasında tepe yöneticiliğine oturdu Yahoo'da. Ve Marissa Mayer hamile olmasına rağmen koltuğa oturduğu dönemde, doğum yaptıktan sonra şirketinin başına çabuk döndü ve hemen çalışmalara, yeniliklere adım atmaya başladı. Flickr konusunda oldukça büyük atılımlar yaptığını görüyoruz Yahoo'nun ve yenilenmiş bir iOS uygulaması var. Geçtiğimiz haftalarda yenilendi. Bu iOS uygulaması ile birlikte Flickr'a da Instagram benzeri filtreler eklendi. Bununla beraber Flickr biraz da Instagram vari bir hava kazandı. Paylaşımlar Instagram gibi gösteriliyor, yorumlar yapılabiliyor, beğenmeler olabiliyor. Bu şekilde Flickr, Instagram'ın oluşturulduğu bu olumsuz havayı değerlendirmek için bizce doğru bir zaman seçti. Bakalım 2013 yılı içerisinde Flickr nasıl bir performans gösterecek, onu da hep beraber göreceğiz. 2012'de sosyal medya alanında da çok önemli gelişmeler yaşandı. Ancak bizim dikkatimizi çeken, bu programa aldığımız bunlardı. Bunlar da 2012'nin önemli sosyal medya gelişmeleri olacak şekilde hafızalara kazındı. Gelecekte geri dönüp baktığımızda bahsedeceğimiz başlıca olaylar bunlar oldu. Evet, 2012 yılı dopdolu bir yıl oldu. Gördüğünüz gibi fazlasıyla gelişme yaşandı ki biz burada sadece bu bir saati biraz aşkın süre boyunca sadece bir kısmını tartışabildik. Daha fazlası için teknoblog.com emrinizde, arşivimize bakabilir, konu bazında arama yapabilir ve merak ettiğiniz haberle, konuyla ilgili detaylara erişebilirsiniz. Biz bir yılın boyunca oldukça fazla haber yaptık, fazlasıyla ürün inceledik ve umarım beklentilerinizi karşılamışızdır. 2012'de yaptığımız yoğun çalışmayı 2013'te de aynen, hatta daha da üstüne koyarak devam ettireceğiz ve yine sizlere teknoloji dünyasının en son gelişmelerini aktarmaya, sizleri yeni ürünlerle buluşturmaya ve yeni teknolojileri, yeni elektronik ürünleri sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. 2013'te de yine biz Teknoblog olarak burada olacağız. Teknoblog Podcast'in bu haftalık da sonuna geldik. 2013 yılının hepiniz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, refah dolu, barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Haftaya büyük ihtimalle yeni yıl haftası olduğu için podcast bülteni olmayacak. Daha sonra biliyorsunuz CES başlıyor. CES'de de oldukça yoğun bir haber trafiği bizi bekliyor ve Ocak ayında gerçekleştireceğimiz ilk podcast programında da CES'ten en son haberleri, yeni çıkan ürünleri sizlere aktaracağız. Oldukça dolu bir program olacak, anlayacağınız. Bundan sonraki program 2 hafta sonra tekrar görüşeceğiz. O zaman bunu belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Bir sonraki podcast bülteninde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeni yılınız kutlu olsun.